Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda. Hocam hayırlı akşamlar, merhaba.
Hayırlı akşamlar İbrahim Bey, merhaba.
Evet hocam, yine medeniyet coğrafyamıza dair önemli konularla birlikteyiz bu haftada da ve geçen pazar günü İstiklal Caddesi'nde yaşanan menfur terör saldırısıyla başlayalım müsaadenizle programımıza. Bu saldırının kaynağı da öyle anlaşıldı ki Suriye'nin kuzeyi Menmiş'ten talimatın verildiği açıklandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından bu saldırıda 6 vatandaşımız maalesef vefat etti. 81 kişi yaralandı. Oraya bombayı bırakan kişinin Suriye uyruklu bir kişi olduğu, bir kadın olduğu açıklandı ve dediğimiz gibi de talimatın Menmiş'ten geldiği ifade edildi. Daha önce de hocam çokça konuştuk programımızda. Suriye'nin kuzeyine bir operasyon olur mu, olmaz mı? Bir ara operasyonun olacağı noktasında önemli gelişmeler yaşandı ama sonra tavsadı hadiseler. Evet, Kobani ve Menbiç meselesi tabii ki bu işin odağında. Bu gelişme sonrası yeni bir operasyon hazırlığı olabilir mi? Bu terör saldırısının arkasında kim var? Zamanlaması manidar diyebilir miyiz? Çünkü Türkiye'nin birçok noktada önemli gelişmelere imza attığı bir dönemde seçime de gidiyoruz bir taraftan. Böylesine bir terör saldırısıyla ülke gündemini yeniden meşgul etme çabası arka planında neler olabilir? Siz neler düşündünüz, neler söylersiniz? Buyurun hocam.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Öncelikle bu menfur terör hadisesinde canlarını kaybeden insanlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Geride kalanlarına ve bütün memleketimize başsağlığı dileyerek programımıza başlayalım. Şimdi günümüzde savaş çok pahalı bir iş. İşte bu Ukrayna-Rusya arasındaki mücadelede görüyoruz. Rusya gibi dünyanın en büyük nükleer silahlarına sahip olan ülkeyi ne kadar zayıflattığını. Evet. Çünkü attığınız her füze, kaldırdığınız her uçağın bir maliyeti var. Ve artık günümüzde karşı taraftaki hasım devlete zarar verdirebilmek için hibrit savaş dediğimiz istihbarat örgütleri tarafından oluşturulan, çoğu zaman desteklenen, lojistik olarak kollanan terör örgütleri türetildi. Ve bugün dünyada belli başlı, yani bizim PKK gibi 40 yılı aşkın bir süredir varlığını sürdürebilen terör örgütlerinin arkasında mutlaka batılı bir devletin ya direkt veya istihbarat örgütleri vasıtasıyla desteklediğini bilmekte fayda var. Yani siz Türkiye'ye bu coğrafyada sözünüzü dinletemiyorsanız ve onu istediğiniz noktaya getiremiyorsanız, işte ona diz çöktürmenin artık belli bir mesaj verme şeklidir. Zaten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da biz mesajı aldık dedi. Ve ki Amerika Birleşik Devletleri'nde taziyesini kabul etmiyoruz.
Evet.
Derken birçok şey ortaya çıkıyor. Yani medyada gördüğümüz, orada bir kadın var. Hı-hı. Ya ben ona zavallı gözüyle bakıyorum. Çünkü bir tetikçidir o. Hiçbir zaman bu tür terör hadiselerinde tetiği çeken tetikçiyi değil de ona o emri veren, hı-hı, arkasındaki iradeye bakmak lazım. O iradeye baktığımızda Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan işte YPG, PYD, PKK ismine ne derseniz, bu terör örgütünün vermiş olduğu bir talimatla bu eylem yaptırılıyor ve onu orada besleyen, lojistiğini veren, koruyan, kollayan da Amerika Birleşik, evet, Devletleri'dir ve batılı ülkelerdir. Dolayısıyla burada Türkiye'ye verilmek istenen mesaj, siz mavi vatandan Akdeniz'deki işte bu doğalgaz ve petrol arama işlerinde Türkiye belli bir tavır koydu. Diyor ki biz size verdiğimizle yetineceksiniz. Evet. Yahut da işte bu Ukrayna-Rusya hadisesinde siz çok fazla öne çıkıyorsunuz. Bizim bu savaşı çıkarmakta belli bir muradımız vardı. Bunu, hı-hı, elde etmekte siz takoz oluyorsunuz. Yani artık size çizdiğimiz olan, çizmiş olduğumuz dairenin dışına çıkmayın. Aksi takdirde sizin başınıza bu tür gayeler açarız diyor. Ki İçişleri Bakanlığı'nın ve istihbarat raporlarına, hı-hı, baktığımızda, yani 100 tane diyelim ki bu tür eylem,
evet,
etkisiz hale getiriliyor. Bir tanesi de gözden kaçıyor, bugün, patlatılabiliyor.
Bugün İçişleri Bakanlığı'nın bir açıklaması var. Bütçe komisyonunda hocam, bu yıl 18 canlı bomba eyleminin engellendiğini, 200 terör hadisesinin de yine engellendiğini ifade ediyor.
Dolayısıyla engellenenler haber konusu olmadığı için biz bunu normal sıradan insanlar, vatandaşlar olarak bilmiyoruz. Ancak bu sürekli olarak bir mücadele halidir. Terörle sonuç alma artık günümüzde çok yaygın bir metot haline gelmiştir. Burada bir de dikkati çeken unsur şudur ki ülkelerin ekonomilerine, işte turizm sektörüne, insanların sokağa çıkamaz hale getirilecek şekilde bezdirmeye de yönelik bir takım hadiseler vardır. Evet. Tarihten bir örnek vererek bu konuyu bitirmek istiyorum. Mesela 1990 yılı Aralık ayında Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra 1991'de işte Kafkasya'da ve Orta Asya'da Türkistan'daki devletler bağımsızlıklarını ilan ettiler. Evet. Orada yeni bir pazar, yeni bir dünya kuruldu. Herkes buradan büyük ihaleler alırken dikkat edin, 1990'lı yıllar Türkiye'de faili meçhullerin, terörün, enflasyonun azdığı ve ülkenin kendi iç dinamikleriyle uğraştığı bir dönemde dünya Kafkasları ve Batı Türkistan'ı büyük ihalelere kaptı. Biz 2000'li yıllarda şöyle bir başımızı kaldırıp kendimize geldiğimizde artık herkes Atalan Üsküdar'ı geçmişti. Şimdi de gerek Doğu Akdeniz Havzası'nda, gerek bu Orta Doğu coğrafyasında artık yeni bir dünya düzeni kuruluyor ve bu dünya düzeninde herkes kendine uygun bir rol almaya çalışıyor. İşte burada bu terörle verilmek istenen mesaj bizi kendi iç kamuoyumuzda, kendi iç gündemimizle meşgul ederek dışarıya bakamaz hale getirebilmek bunun bir hedefidir. Bir diğer konu, içimizdeki İrlandalılar dediğimiz grup vardır ki bir gazetenin manşeti şöyleydi aynen. Fransa'da Charlie Hebdo saldırısı olduğunda Fransa çocuklarına ağlıyor diye manşet atarken aynı gazete Taksim İstiklal Caddesi'ndeki patlayan bombadan sonra ertesi gün attığı şey katliam ülkesi diyor. Teröristin mesela orada direkt DAEŞ, İslamcı terör derken burada PKK'nın adını almaya çekinen bir de içimizdeki yerli gruplar var. Elbette ki Avrupalı, Amerikalı, Batılı o sütünün hükmünü yapacaktır ama bir de içimizde bu konuda, yani terörde bu terörün faili kim? Bu bunun bir tetikçisi vardır, bir
emir vereni
vardır, azmettireni vardır. Evet. Bunların üzerine gitmeden de bu konuya çözüm gelmez diye düşünüyorum. Yani ez cümle Türkiye artık hem dış politika olarak, hem ekonomik olarak, hem de kendi içerisinde milli birlik olarak bir bütün sergileyemezse kurda kuşa yem olur. Bizim açımızdan, hadi biz belli bir yaşa gelmiş insanlarız ama çocuklarımıza, torunlarımıza daha iyi bir dünya bırakmak istiyorsak bu konularda, yani iktidar muhalefet tartışmasıyla ülkenin bekası ve geleceğiyle ilgili konuları birbirinden ayırt etme basiretini bütün idarecilerin iktidarıyla, muhalefetiyle göstermesi gerektiğini, çünkü terörün herhangi bir sınır tanımadığını, oradaki bu ecrinin o veyahut da o bebek arabasının nasıl havaya uçurulduğunu görünce anlıyoruz. Bu nedenle bu bize ulaşmaz diye düşünmemek lazım. Evet. Kaynağında kurutma politikasında Türkiye zaten 15 Temmuz hadisesinden sonra yeni bir konsept geliştirdi. Dedi ki artık biz, nasıl ki Amerika ta 10 bin kilometre uzaktan geliyor, İşte Orta Doğu'da işte El-Kaide terörü var, DAEŞ terörü var diye ona müdahale ediyorsa, biz de artık sınırlarımızın içinde değil, sınır ötesinde terör neredeyse orada bulup yok etme politikası vardır. Bugün şu anda Irak'ın kuzeyinde pençe harekatları düzenlenmesi yahut da işte Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Afrin harekatlarının temelinde de hem sınır güvenliğini korumak hem de terörü bulunduğu yerde imha etme politikası vardır. Bunu artık aklı başında devletler bu şekilde yapıyorlar. Bizim de aklın yolu birdir. Bu yoldan gitmemiz gerekiyor.
Bu terör saldırısı yeni bir operasyonun habercisi diyebilir miyiz? Ya da ona bir fırsat tanıyor diyebilir miyiz hocam?
Zaten Türkiye bundan birkaç ay önce de böyle bir operasyon hazırlığına girişmiş idi. Ancak perde gerisinde, yani siz bunu Rusya ile, Amerika ile, İran'la belli bir noktaya getirmeden bu operasyonu yaptığınızda bazen ummadığınız yerlerden size faturalar çıkarılabiliyor. Bu nedenle Türkiye bu konjonktürü uygun bir ortamı bulduğunda, yani bir kere o sınırdan 30-35 kilometre derinliğe kadar olan yeri İran sınırından Akdeniz'e kadar Türkiye bunu bir şekilde gerçekleştirecektir. Ama zaman ve zeminin uygun bir konjonktürün olmasını bekliyor. Ve bundan sonra da muhtemelen biz şu anda Ceylan Pınar ve bu Harran Ovası'nın hemen uzandaki bu bölgelere bir Barış Pınarı harekatı yapmıştık. Onun Fırat Nehri ile arasında kalan o Aynel Arap veya Kobani dediğimiz bölge kalmıştı.
Evet.
Ki bu terör hadisesi siz Membiş demiştiniz. Sanırım Kobani'den emir
İçişleri almışlar. Bakanı'nın açıklaması Münbiç olduğu için hocam. Ama Kobani'de tabii ki birbiriyle bağlantılı
arada
iki
bir
yer.
Arada bir Fırat Nehri var. İşte o bölgelerde bunlar yuvalanıyorlar.
Evet.
Muhtemelen böyle bir operasyonda beklenebilir ama burada bizim kendimizden kaynaklanan, yani bir hazırlık safhası değil de dış konjonktürün uygun olması hedefleniyor.
Evet.
Çünkü maalesef İnsansız hava araçlarından çekilen fotoğraflarda şunu görüyorsunuz. Gönderde Amerikan bayrağı dalgalanıyor.
Evet.
Aşağıda PKK'lar çadır kurmuş. Orada fink atıyorlar. Yani
Türkiye'ye karşı
yani
saldırı
planlıyorlar. Güya Amerikan birlikleri varmış orada, bir güvenliği denetliyormuş gibi yapılıyor ama görünen manzara bu. Türkiye'nin de buna artık bir noktada bir neşter atması bekleniyor ama onun zamanını, zeminini devlet aklı belirleyecektir. Burada bizim bir şey söylememiz de doğru olmaz zaten.
Peki hocam. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesine katılmak üzere hareket halindeyken bu aşağı yukarı saldırı gerçekleşti. Aklıma da şu geliyor hocam, Obama döneminde ya da Bush döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman Amerika'da böylesine kritik bir görüşme gerçekleştirecek olsa Türkiye'de bir yerlerde bombalar patlardı. Biraz akıllara da bunu getirdi. G20 meselesi, G20 toplantısı, 17. Gelişmiş Ülkeler Zirvesi'ni konuşacağız hocam. Orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarını, G20'nin bu yılki temasını ve orada yaşananları size soracağım. G20 Liderler Zirvesi'ni konuşacağız hocam. Hocam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katıldı. Oradaki oturumlarda konuşmalar gerçekleştirdi ve önemli açıklamalarda bulundu. Sonrasında yaptığı basın toplantısıyla tabii ki ikili görüşmeler de gerçekleştirdi. ABD Başkanı Joe Biden'la bir görüşme yapacağına dair planlama yoktu ama sürpriz bir şekilde Biden'la da bir araya geldi ve ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin oradaki rolüne değinmeden önce G20'yi bize biraz anlatır mısınız? 17.si düzenlendi. G20 ülkelerinin bu toplantıları ne anlama geliyor, ne ifade ediyor? Öncelikle buradan başlayalım, sonrasında da devam edelim.
Evet, aslında bu G20'nin öncesi G7 ülkeleri vardı. 1970'li yıllarda dünyanın ekonomik olarak üretim, sanayi gücü, ihracat, ithalat olarak dünyanın bütün gayri safi milli hasılasının %65'ini elinde tutan, bakın, Atlantik'in iki yakasındaki ülkeler. ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve buna Japonya da dahil edilirse 7 ülkeydi. Bunlar hatta lakap takmışlar, dünyanın şişman kedileri diye.
Evet.
Fakat bu ülkeler ekonomik olarak belli bir büyüklüğe ulaşınca, büyümeleri yavaşlayınca daha geriden gelen ve hızla büyüyen ülkeler ekonomik olarak dünya pastasından daha fazla pay alınca, ki Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya, buna Türkiye, Güney Afrika, Endonezya gibi ülkeler de dahil ettiler. Bir de Avrupa Birliği de kurumsal yapı olarak girdi ve bu G7'yi G20'ye dönüştürerek yeni bir format atılarak yoluna devam etti. Yani şu anda G20 dediğimiz ülkeler dünyadaki mevcut nüfusun, üretimin, ihracatın, ithalatın, yani birçok alanda %70-80'ine hükmediyor. Yani dünyanın 1/4'ü bunlar, 1/4'ü de kabaca geri kalan bölümü. Evet. 200 tane ülke var diyoruz ama geri kalan 180 ülke toplasan %25'lik bir pay ediyor. Dünyanın işte zaten ekonomik gücünüz kadar siyasi gücünüzün olduğunu söyleyebiliriz. Ya Türkiye'nin de bu G7'ler içerisine alınması da Türkiye açısından önemli bir değerdir. Zaten bir Endonezya var, bir Türkiye var bu coğrafyadan, İslam dünyasından diyebileceğimiz. Şimdi dünyanın bir muhasebesi yapılıyor. Yani en çok üreten, en çok enerjiyi üreten, enerjiyi tüketen, ihracat, ithalat yapan ülkeler. Mesela iklim krizi, küresel ekonomideki enerji fiyatları, gıda fiyatları, geleceğe yönelik, yani bir geçmişin değerlendirilmesi, geleceğe yönelik bir perspektif belirleme açısından bu ülkelerin bir araya gelip hatta liderlerin yüz yüze görüşmesi için de olumlu bir platformdur. Evet. Hatta Antalya'da da bunun toplantılar olmuştu geçtiğimiz yıllarda. Şimdi dünyada söz sahibi olan ülkelerin her yıl bir araya gelip meselelerini yüz yüze konuşması, bir aracının girmeden bunların masaya yatırılması olumlu bir gelişmedir. Ancak böyle farklı, yani bir Amerika ile Çin'in, işte Rusya ile Brezilya'nın, Hindistan'la diyelim ki Güney Afrika'nın, Türkiye'nin olduğu bir yerde ortak, her konuda ortak bir, hele hele siyasi konularda sonuç bildirgesinin çıkmasını beklemek biraz fazla iyimserlik olur. Ama bir küresel ısınma gibi, iklim değişiklikleri gibi, bütün insanlığı ilgilendiren nükleer silahların kullanılmasına getirilecek sınırlama gibi, yani bütün insanlığı ilgilendiren konularda mutabakatla kararlar alınabilir ama öbür türlü, mesela bir Ukrayna Rusya savaşıyla ilgili kesin ve net ifadelerle bir sonuç bildirgesi hazırlamak biraz zor oluyor. Çünkü onun içerisinde o taraflardan biri de olduğu için böyle bir durum söz konusu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın o G20 zirvesinde Bali adasında, Endonezya'nın, biliyorsun Endonezya 270 milyon adalar nüfusuyla İslam dünyasında en kalabalık Müslüman nüfusa sahip olan bir ada ülkesidir. Ekvator çizgisi ortasından geçiyor. Toprakların önemli kısmı Güney Yarımküre'de. Ve Bali adası ise İslam ülkesi olmasına rağmen Hristiyan nüfusun, Budistlerin de olduğu bir turistik bir bölgedir. Ve toplantı da Bali adasında yapıldı. Ve bu ASEAN ülkeler topluluğu vardır. Yani artık dünyanın ekseninin de Atlantik'ten Pasifik'e kaydığını hep söyler insanlar. Çünkü üretim gücü artık Çin başta olmak üzere bu coğrafyada ucuz iş gücünün olması, ham madde ve pazara erişim kolaylığı sebebiyle artık Avrupa ve Amerika, Kuzey Amerika'daki üretim gücü her geçen gün etkisini kaybederken Pasifik bölgesi önemini kazanıyor. Bu nedenle de birçok savaşların perde gerisine de baktığımızda bu Atlantik Pasifik çekişmesini de görmek mümkündür diye düşünüyorum.
Peki hocam. Tam da bu G20 zirvesi sırasında Ukrayna meselesi, Rusya-Ukrayna savaşı yeniden gündeme geldi. Hem de hararetli bir şekilde. Rusya Ukrayna'nın Kiev ve Lviv kentlerini vurdu ve bir gün sonra da şu haber düştü ajanslara: Polonya'ya, yani NATO üyesi olan bir ülkeye, bir köye füze isabet etti. Bu da işte Rus füzesi olabilir şeklinde açıklamalar geldi. Nereden düştü, nasıl oldu derken yapılan araştırma sonrasında o düşen füzenin Ukrayna'ya ait bir S-300 füzesinin parçası olduğu açıklandı. Ama net olarak da bu söylenmedi. Çünkü hala Rusya hedefe konulmaktaydı. Evet, belki öyle olabilir ama bu bir Rusya'nın sebebiyet verdiği olay diye gündeme getirdiler hocam. Tam da işte bu noktada G20 zirvesi sırasında yaşanan bu gelişmeyi nasıl değerlendirirsiniz? Yani bu füzenin Polonya'da bir NATO ülkesinde bir köye düşmüş olması durumu dünyayı nasıl etkileyecekti? Buradan devam
olayı
edelim.
Olayı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski epey bir provoke etmeye çalıştı. Ve onun perde gerisinde de şu anda Kuzey Akım 1, Kuzey Akım 2, yani Rusya'dan direkt Almanya'ya giden doğalgaz boru hatlarının bir tanesi hiç açılışı yapılmadan ambargo uygulandı. Diğerine de sabotaj yapıldı. İşte o doğalgaz boru hattına sabotaj yapan irade bu savaşın biraz daha genişlemesini istiyor. Yani Ukrayna Rusya arasında kaldığı zaman Rusya bir şekilde Ukrayna'yı derdest etmeyi başarıyor. Her ne kadar en sofistike silahları Amerika ve Anglo-Sakson dünya Ukrayna'ya vermiş olsa bile Rusya şu anda öyle ya da böyle 5 oblastı, yani Ukrayna topraklarının %20'sini ve 10 milyon kadar nüfusun yaşadığı bir coğrafyayı kontrol altına aldı ve ilhak ettim dedi.
Evet.
Şu anda yakılan, yıkılan ve yerlerinden edilen nüfus Ukrayna halkı ve Zelenski her ne kadar bir takım tribünlere bir takım sloganik sözler söylese de Ukrayna yıkılmış bir ülke konumunda bu kadar mümin topraklara sahip olmasına rağmen. Şimdi burada biz kendi açımızdan olaya bir bakacak olursak şöyle bir 5-10 sene kadar geriye gittiğimizde işte o DAEŞ'in Suriye sınırı, Irak sınırı boyunca köyleri ele geçirip sınırımızın hemen karşısında bayrak salladığı sıralarda Türkiye'ye de işte Kilis'e, Antep'e, Hatay'a füzeler düşüp insanlar ölmeye başladığında bizim müttefikimiz olan Amerika ve NATO üyeleri 5. maddeyi işleterek Türkiye'yi savunmayı düşünmek yerine Patriot füzelerini söküp götürmeyi tercih etmişlerdi. Biz bu S-400 füzelerini de ondan sonra Rusya'dan almaya karar vermiştik. Yani biraz hafızalarımızı yoklarsak. Şimdi Polonya'nın bir köyüne füzenin parçaları düşüyor. Yani savunma amaçlı Rus füzelerini havada imha etmek için işte bizim o aldığımız S-400'ün daha
bir önceki versiyonu.
Versiyonun S-300 füzesiyle imha edilmiş. Parçalar da o köye düşmüş. Şimdi mantıklı olarak şöyle düşünecek olsak, Rusya savaşı yaymaya karar vermiş olsa, Polonya'ya da füze fırlatacak olsa bunu Varşova'ya fırlatır, yani başkente veyahut da oradaki Silezya kömür havzalarına, enerji santrallerine vesaire, yani sınırdaki
bu kabiliyeti var neticede
niye
Rusya'nın.
Atsın? Mesela Ukrayna'da Lviv'e gönderiyor, Kiev'e gönderiyor, enerji santrallarına, lojistik merkezlerine, yani sıradan köylere füze atmıyor. Yani o attığınız füzenin de belli bir maliyeti var. Yani Rusya açısından bakınca mantıklı bir açıklaması yok ama mal bulmuş mağribi gibi bir takım o küresel medyanın bu olayın içine atlamasının sebebi savaşı biraz daha yaymak. Çünkü bunu isteyenlerin önemli bir kısmı işte silah sanayini elinde tutanlar ve bu ortam gerginleştikçe Ukrayna kadar Almanya da bu işten zarar görüyor. Mesela boru hattıyla alacağı petrolü şu anda gemilerle kaya gazını Amerika LPG, LNG olarak gönderiyor ve 4 kat fiyata. Yani buna da can dayanmaz. Yani siz 100 liraya alacağınız bir şeyi 400 liraya almaya başlamışsanız artık dünyayla rekabet gücünüz de azalıyor. Yani savaş Ukrayna'da oluyor. Ukrayna yakılıp yıkılırken aynı zamanda başta Almanya olmak üzere Avrupa ekonomileri de şu anda adeta bir yangın yerine dönmüş durumda. Mesela Hollanda seraları ısıtacak doğalgazın maliyetleri yükselince şartelleri indirdi. Dedi yani ben bu fiyatla sera ısıtarak, domates üreterek, sebze üreterek yani bu işin içinden çıkamıyorum dedi. Onun için de mesela şu anda Avrupalı marketler İspanya, İtalya, Türkiye gibi ülkelere üşüttüler. Mesela şu anda bizim seralardaki ürünleri şimdiden ön anlaşmayı yapmış durumdalar. Yani bir doğal gazın dünyada bakın çevremizde neler etkilediğini düşünebiliriz.
Hocam tam da yine bu füze isabet etmesi zamanlamasına bakacak olursak Türkiye'de Rus ve Amerikan istihbarat servislerinin başkanları bir görüşme gerçekleştirdiler. Tam da aynı zamana denk geldi zannedersem. Bu görüşmenin önemine dair neler söylemek istersiniz?
Şimdi
Türkiye seçilmiş
Türkiye,
olması ayrıca.
Türkiye bütün kalbiyle, iyi niyetiyle, canhıraş bir şekilde Ukrayna ile Rusya'nın savaşı bitirmesini istiyor. Yani dünyada bunu samimi olarak isteyen çok az ülke var. Aslında herkesin bir yerden bir kuyruk acısı olduğu için tribünde söylenen sözlerle perde gerisinde yapılan icraatlar farklı. Eğer bu Ukrayna-Rusya arasındaki savaş durdurulacaksa veya bitirilecekse bunun tek yolu Amerika ve İngiltere'nin buna karar vermesi lazım. Şöyle ki şimdi Rusya girdi 5 tane önceden Kırım almıştı. Sonra buna Herson, Zaporizhia,
Donetsk
ve Luhansk bölgesini de kattı. Ve dedi ki tamam ben burayı da ilhak ettim. Bundan sonra masaya oturabiliriz. Eğer Amerika ve Avrupa, İngiltere diyelim, bunu kabul edip de masaya otururlarsa yani
bu iş çözülür. O
Ukrayna devlet başkanının sadece bir Zelenski'nin bir figüran olduğunu burada kabul etmemiz. Amerika dese ki tamam barış yapıyorsun.
Evet.
Çünkü o silahı vermese yapacak hiçbir şeysi yok. Ukrayna'nın 10 yıl önce doğru dürüst bir ordusu yoktu.
Evet.
Koskoca Rus ordusunu bu kadar durdurabiliyor ve hatta Herson'da Dnieper Nehri'nin batı yakasından Ruslar püskürtebiliyorlarsa bu Amerika'dan aldıkları ve Rus silahlarından daha üstün sofistike silahlar sayesinde oluyor. Eğer Amerika irade gösterip barış isterse savaş biter.
Evet.
İş bu kadar basit. Dolayısıyla Türkiye Rusya ve Amerika'yı bir masa etrafında toplayarak yani artık buna bir oturun ikiniz bir orta yol bulun ve bu iş bitsin. Yani bakın Zelenski ile Putin'in oturmasıyla değil. Amerika ile Rusya'nın veya Amerika İngiltere ikilisiyle Rusya'nın oturup belli bir ana konularda anlaştıkları zaman ateşkes de sağlanır.
Bu söylenebilir mi peki hocam? Yani bu istihbarat başkanlarının Türkiye'deki görüşmesinde acaba yani barışa giden yolun taşları döşeniyordu denilebilir mi?
Elbette. Zaten o Mart ayında Türkiye aynı masa etrafında toplamıştı. Daha sonra Ukrayna'da bir işte böyle toplu mezarlar, şunlar bunlar provokasyon oldu ve tekrar
dağıldı
masa. Yani bu işin olmasını istemeyen özellikle Anglo-Sakson, Amerika ve İngiltere elinden gelen her türlü perde gerisinden
engellemeyi yapıyor.
Çünkü bu ona çok büyük miktarda para kazandırıyor. Yani normalde kaya gazını Avrupa borsa piyasasına sürmesi mümkün değildi. Ekonomik değildi ama şu anda satıyor. Bu kadar silah satması mümkün değildi. İsveç'in Finlandiya'nın NATO'ya girmesi mümkün değildi. NATO işlevsiz bir hale gelmişti. Şu anda artık
daha aktif.
Artık NATO tarihinde olmadığı kadar önemli
rağbet
bir
görüyor.
Hal aldı ve patron da Amerika'dır NATO'da. Bu nedenle hani bir taşla iki kuş denir ya, Amerika bir taşla 3-5 kuş birden vurdu. Bu nedenle de bu savaşın durmasını çok da fazla isteyeceğini sanmıyorum ben şahsen.
Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Bu bölümü noktalıyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, ikinci bölümde Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Ali Kurt hocamla birlikteliğimize devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hayırlı akşamlar, hoş geldiniz diyelim. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Halil Kurt hocamla birlikteliğimize devam ediyoruz. Önemli başlıkları konuşuyoruz. Hocam, Yunanistan'ın şımarık çocuk olduğunu daha önceden hep konuşurduk, Batı'nın şımarık çocuğu şeklinde. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın bir şımarıklığı daha ortaya çıktı. Trablus'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi ile görüşmek üzere Trablus'a gitti. Fakat kendisini Libya Dışişleri Bakanı karşılamaya geldi. Dolayısıyla görüşmeyeceğini iddia ederek uçaktan inmek istemedi. Daha sonra da uçağı Bingazi'ye yönlendirerek orada Hafter'le görüştü. Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamit Dibeybe Yunanistan Dışişleri Bakanı'na tepki gösterdi ve egemenliklerine yönelik eylemlere izin vermeyeceklerini söyledi. Bu Yunanistan'ın şımarıklığının arkasında Libya'da yaşanan bu hadisede, krizde neler var, bunu konuşalım.
Şimdi bizim Mavi Vatan olarak isimlendirdiğimiz ve Türkiye ile Libya arasında kalan Doğu Akdeniz'de iki önemli bir hidrokarbon yatağına sahip olan bu bölgede Libya Dışişleri Bakanı o imzayı atmıştı.
Evet.
Ve dolayısıyla Yunanlılar Libya'nın o meşhur şu anda Trablus'taki meşru hükümetin Dışişleri Bakanı'nı kara listeye aldılar.
Evet, Necla Manguş.
Evet. Şimdi uçak Trablus havaalanına inince normal uluslararası teamüllere göre mevkidaşı karşılar. Yani bir Dışişleri Bakanı'na da o ülkenin Dışişleri Bakanı gidiyor.
Karşılıyor.
Karşılıyor. Bu gayet normal. Normal bir olay. Evet. Mesela Dışişleri Bakanı değil de çok alt düzeydeki bir bürokrat
karşılasa
veya hiç kimse karşılamaya gitmeseydi buna bir haklılık payı verilebilirdi. Diyor ki ben diyor devlet başkanıyla başbakanla görüşmeye geldim. Dışişleri Bakanı beni karşıladı. Gitmiyorum. Ve Trablus'tan uçağını Bingazi'ye, doğuya ve Hafter'in etkin olduğu bölgeye gidiyor. Aslında o orada bir bilinçli bir krizi tırmandırma politikası vardır. Çünkü Libya'da şu anda üç başlı bir yönetim var. Bir Türkiye'nin desteklediği ve nüfusun yarıdan fazlasının yaşadığı Batı'daki Libya sınırındaki Trablus, başkent Trablus ve çevresindeki büyük şehirlerin yönetiminin olduğu bir bölge var. Doğu'da Bingazi, Derne, Tobruk, Mısır sınırından Sirte Körfezi'ne kadar olan bölgede Hafter'in ki bu Daesh'in açtığı yolda tıpkı işte bizim Irak-Suriye sınırında önce Daesh arkasından PKK'nın oraya yuvalandığı gibi. İşte Hafter'de Daesh'in açtığı yoldan oralarda bir kontrol sağladı. Evet. Ve petrol bölgelerde şu anda Hafter'in kontrolünde. Daha güneyde Tuareklerin, Bedevi Arapların yaşadığı bölgede de Fizan bölgesinde de ayrı bir
kabilelerin
başına buyurup kabilelerin yaşadığı bölge var. Şimdi aslında Yunanistan Dışişleri Bakanı böyle bir sudan bahaneyle Trablus'tan uçağını kaldırıp Bingazi'ye indirerek aslında biz Trablus yönetimini
tanımıyoruz
ve Bingazi'deki siyasi otorite bizim muhatabımız demeye getirdi ve bu mesajı dünyaya verdi. Yoksa oradaki hadise
yani, karşılama meselesi değil.
Yani kurdun kuzuya suyumu niye bulandırıyorsun demesine benziyor. Kendisi yukarıda olduğu halde.
Evet.
Bu nedenle yani kurt kuzunun su bulandırma hikayesine benziyor. Fakat Yunanistan'a bu acı yeter. Çünkü Mursi'yi devirdikten sonra Sisi'yle Mısır'ı, İsrail'i, Güney Kıbrıs'ı yanına alarak Yunanistan bir anlaşma imzalamıştı. Ve Doğu Akdeniz'deki bütün petrol gaz yataklarını çok uluslu şirketlere ihale etmiş ve buradan da büyük pay almayı hedefliyordu. Ama devreye Türkiye ve Mavi Vatan Anlaşması girince bütün anlaşmalar çöpe gitti. Ve yeniden bir masa kurulması gündeme geldi ve Yunanistan da bunu bir türlü hazmedemiyor maalesef.
Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Bir başka konuyla devam edelim. İran'da Mahsa Emini protestoları devam ediyor hocam. Gösterilerde 342 kişi ölmüş bugüne kadar. İran medyasına yansıyan haberlere göre gösteriler sırasında 40'tan fazla güvenlik görevlisinin de öldüğü ifade ediliyor. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian'ın bir açıklaması var. İsrail ve bazı batılı yetkililerin ülkede iç savaş çıkarmayı planladığını söylemiş. Ancak İran'ın Libya ve Sudan olmadığını ifade etmiş. İran'da yaşanan bu gelişmelere nasıl bakıyorsunuz? Neler görünüyor? Bu arada idam cezaları da ardı ardına açıklanıyor. İran nereye gidiyor?
Şimdi Arap Baharı dediğimiz bu 2010 yılından beri son 12 senedir bütün bu coğrafyada gelişen sokak eylemleri ve arkasından siyasi iktidarların meydan ve sokakların marifetiyle değiştirilmesi, ki buna Sudan çok tipik bir örnektir, en son oldu. Evet. İşte Kiev'de, Ukrayna'da Yanukovic'in devrilmesi, işte bu turuncu devrim, işte Gürcistan'da birçok yerde oldu. Ama gezi eylemleriyle de Türkiye'de başladı, başarılı olmadı. Ve İran'da şunu söylüyor, yani siz her yerde aynı, tıpkı bir hamburgerin, McDonald's'ın hamburgerinin Güney Kore'de de, Almanya'da da, İstanbul'da da, New York'ta da aynı formatta, aynı ağırlıkta, aynı standartta olduğu gibi siz aynı standartta sokak eylemleri çıkarıp aynı sonucu almaya çalışıyorsunuz. Ama burası işte Sudan değil.
Evet.
Burası öyle nevzuhur bir ülke değil. Biz 2-3 bin yıllık tarihi olan, köklü geçmişi olan ve bir devlet yapısı olan bir ülkeyiz. Size pabuç bırakmayız mesajını veriyor. Ve bu konuda da İran'ın bir yumuşak karnı olduğunu geçtiğimiz programlarda söyledik. Bir de artısı olduğunu. İran'ın yumuşak karnı, mesela olayların ilk çıktığı yer ve Kürt asıllı bir bayan öldürülen. Özellikle Kürtlerin çok olduğu Kürdistan, İlam, Mahabad bölgelerinde başladı bu olaylar. Ve Amerika ve Batılılar bu olayı köpürterek gerek Kürtlerin, gerek Azerbaycan Türklerinin, gerek Doğu'da Belucilerin yaşadığı bölgelerde özerk yapılar veyahut da işte İran'dan bir takım parçalar koparma konusuna, rejimi değiştiremeseler bile ülkeden bir parça koparmayı hedefleyen bir takım uygulamalar bunlar. Ama İran ise çok güçlü bir istihbarat yapısı vardır. Daha devrim muhafızları devreye girmedi. Şu anda polisin bir takım halk ayaklanmalarını bastırmaya çalışıyor. Mesela Mısır'dan da buna bir örnek verelim.
Buyurun.
Şeyin devrilmesi sırasında o Sisi'nin iktidara el koymadan önce Muhammed Mursi'ye karşı hadiselerde şunu görüyoruz. Yani polisle halkın arasındaki mücadele çok kolay manipüle, ama ordu devreye girdiği zaman Mısır'da ordu çok güçlüdür.
Evet.
İran'da da devrim muhafızları aynı şekilde. Bu nedenle daha devrim muhafızlarının bile sokağa inmediği bir İran'da hemen rejimi değiştirmek, ülkeyi bölmek o kadar da kolay olmasa gerektir diyorum. Belki bu aktivistlerin, protesto edenlerin kendince haklı olduğu argümanlar olabilir ama ülkenin topyekün rejimini değiştirme o kadar da kolay değildir. Ve günümüzde bu tür hadiselerin olabilmesi için ekonomi ana tetikleyicidir. Mesela Şah'ın gidip Hümeyni rejiminin gelmesinde her ne kadar işte dini, siyasi bir takım gelişmeler olsa da ekonomi önemliydi. Çünkü Şah döneminde büyük toprak ağları bir tarafta, devletin üst düzey bürokratlarının zenginliği bir tarafta, halk ise çok fakirdi. Ve sokaklar dolayısıyla o ezici fakir çoğunluğun neticesinde devrimi getirdi. Bu nedenle insanları motive edecek bir takım yani şeyler olmadan öyle bir aktivistin öldürülmesiyle falan rejim değişmez. Onu da belirtmekte fayda var. Yani haklı olsanız da o sonucu almanız çok da mümkün gözükmüyor.
Peki hocam, İran demişken son dönemde İran-Azerbaycan arasında da bir gerilim söz konusu. İran'dan gelen açıklamalar ve Azerbaycan sınırında yapılan tatbikatlar Azerbaycan'ı kızdırdı. İlham Aliyev'den açıklamalar geldi. Ne dersiniz? Yani İran normalde baktığımız zaman Ermenistan'ı değil de Azerbaycan'ı desteklemesi gerekiyor. Hem dini olarak hem de mezhebi olarak böyle bir yol izlemesi gerekirken neden Ermenistan tarafında yer alıyor? Buna dair neler söylersiniz?
Evet, İran'da Biliyorsunuz işte kuzeyde nüfusun üçte birlik kısmı Kafkas Dağları'nda, Dağıstan sınırında Sünni'dir. Orta ve güney kesimi Şii mezhebine evet. mensuptur. Bu yönüyle de dini otoritelerin hep İran'la yakın diyaloğu ola gelmiştir. Ancak İran'ın bu tür Ermenistan'la yönelik göstere yapmış olduğu tarafgir tutumu İran'ın dini Şii ulemasında da müftüsünde de artık İran'a karşı bir tavır almayı gerektirecek noktaya gelmiş durumda.
Evet.
Çünkü İran şunu görüyor. Ermenistan'ı desteklemez de Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ilişkiler belli bir noktaya gelir. Zengezur koridoru da açılırsa Türkiye'nin artık İran'a olan bağımlılığı kalmayacak. Türkiye'nin Nahçıvan, Zengezur koridoru Azerbaycan üzerinden Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan bütün Türk dünyasına ve Orta Asya'ya daha uzağa hem demiryolu hem karayolu ulaşması mümkün olacak. Dolayısıyla bu İran'ın çok da işine gelmiyor. Bu nedenle evet. Ermenistan'ı perde gerisinden destekleyerek Türkiye'nin bu Orta Asya bağlantısında kendine bağımlı olmasını
evet.
istiyor. Bu elinde bir kozunu da kaybetmek istemiyor açıkçası. Yoksa Ermenistan'a olan sevgisinden, muhabbetinden değil, stratejik bir tercih bu.
Peki hocam. İstanbul mutabakatıyla tahıl koridoru açılmıştı ve bu koridor şu ana kadar aksaksız bir şekilde işlemeye devam etmişti. Kısa bir ara verilmişti. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye devreye girmiş, Putin'le görüşülmüş ve devam etmişti. Şimdi süre sona ermişti hocam. 19'undan itibaren de yanılmıyorsam 120 gün daha uzatıldı tahıl koridorunun süresi. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstanbul'un, Türkiye'nin bu noktada önemli bir rolü vardı. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya lideri Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve bu noktadaki tutumu dolayısıyla kendisine teşekkürlerini iletti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve yine Putin'in bir teklifi vardı, Türkiye'yi gaz merkezi haline getirelim diye. Bu konuda görüşmede dile getirilmiş ve bir an önce bu tür hazırlıkların tamamlanması ve bu işe bir ivme kazandırılması noktasında görüşler beyan edilmiş. Hem İstanbul mutabakatının, yani tahıl koridorunun uzatılması kararı, hem de Erdoğan-Putin görüşmesine dair sizin değerlendirmeleriniz nelerdir?
Şimdi enteresan bir şey, kardeş kardeşle, en yakın akraba ile bu kadar sık görüşmüyor.
Evet.
Yani şu 2022 yıl başından bu yana Erdoğan-Putin görüşmesinin ben sayısını açıkçası unuttum yani.
Evet.
Her ay birkaç kez bir şekilde görüşüyorlar. Şimdi bu görüşmelerin neticesinde tahıl koridorunun bu Ukrayna'nın tahılının dünya pazarlarına sevkiyatının 4 ay daha uzatılması kararı.
Evet.
Ayrıca Rusya'nın amonyak, potasyum, fosfat başta olmak üzere gübre ham maddelerinin dünya piyasalarına sorunsuz ulaştırılmasını da Rusya şart koşuyor. Bu Türkiye'nin de işine geliyor. Çünkü tarım bahar gelecek, işte tarlaların ekilebilmesi açısından gübre temel ham maddedir.
Evet.
Ve Rusya dünya pazarlarına gübresini sunabilirse dünya piyasalarında fiyatlar makul düzeye gelecektir. Bu da enflasyonun azmasını engelleyen bir durum olacaktır. Türkiye canhıraş bu konuda da belli bir arabulucu rolü oynamaya çalışıyor ve belli bir başarı da elde edildi çok şükür. Bütün bunların üzerine Türkiye'nin Rusya ile bu tahıl koridoru anlaşması yapması, bunun 4 ay uzatılması sadece Türkiye'nin değil, Afrika başta olmak üzere gıdada dışa bağımlı, mesela Cezayir, Mısır gibi evet. Kuzey Afrika ülkeleri tüketmiş oldukları tahılın büyük bir kısmını yurt dışından ithal etmek zorundalar. Çünkü Mısır'ın 100 milyon üzerinde nüfusu var ve çok sınırlı tarım alanlarında bu nüfusu beslemesi mümkün değil. Bu da dünyanın geri kalan fakir coğrafyalar açısından da olumlu bir gelişmedir diye değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum.
Peki hocam, bir başka konuyla devam edelim. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu dünya nüfusunun 15 Kasım itibarıyla 8 milyar kişiye ulaştığını bildirmiş. Şöyle baktığımız zaman rapora göre dünyanın 2030'da 8,5 milyar, 2050'de 9,7 milyar, 2100'de 10,4 milyar nüfusa ulaşacağı tahmin edilmekteymiş. Dünyada nüfus artışı hızı yavaşlarken nüfusun 2100'e kadar artmaya devam etmesi bekleniyormuş hocam. Son yaşadığımız hadiselere baktığımız zaman işte koronavirüs vesaire hep dünya nüfusunun azaltılması noktasında bir takım girişimler olduğu söyleniyordu. Evet. Bu açıklanan raporla birlikte bu yaşananları da değerlendirirsek neler söylersiniz?
Şimdi bütün dünyada doğum sayılarında bir azalma var. Yani Afrika'da da, Asya'da da, Amerika'da da. Ama diyelim ki Afrika'da 10 çocuklu aileler işte 7-8 çocuğa düşüyor. Öbür çocuklar 2 çocuğa düşüyor. Bir çocuklar hiç evlenmiyor, çocuk yapmıyor gibisinden. Dünyada bir nüfus artış hızında bir azalma olmakla birlikte her 13 yılda bir ortalama dünya nüfusu 1 milyar artıyor. Şu an 8 milyara ulaştık. Önümüzdeki yıl Hindistan nüfusu Çin'i geçecek. Çünkü Hindistan nüfusunun büyük bir kısmı kırsal kesimde yaşıyor. Eğer bir ülkede nüfus kırsal kesimde yaşıyorsa, tarım sektörü ekonomide önemli bir paya sahipse, nüfus kırda aileler için güç durumunda, şehirde yük durumunda. Şu anda en hızlı nüfusu artan kıta Afrika. Önümüzdeki yıllarda Afrika'nın nüfusunda daha büyük bir, yani dünya ülke, mesela Asya, Avrupa'yı geçti Afrika'nın nüfusu şu anda. Ve hem doğal kaynaklar bakımından zengin olması hem de çok hızlı bir nüfus artışı sebebiyle Afrika'dan önümüzdeki 10 yıllar içerisinde daha fazla söz edeceğiz. Batıda ise epterleşme söz konusu. Artık aile yapıları çökmüş, doğurganlık hızı çok azalmış. Ölen nüfusun yerine doğanlar dolduramayacak kadar az olduğu için sürekli göçmenlerle bunu dengelemeye çalışıyorlar. Bu da bir süre sonra yabancı düşmanlığı, ırkçılık diye bir sonuç ortaya çıkıyor. Mesela Avrupa ülkelerinde yapılan seçimlerde istisnasız bütün marjinal ırkçı partilerin oylarını bir miktar arttırdığı görülüyor. Yani %3 oy almışsa %5'e çıkmış, 5 almışsa 8'e 10'a çıkmış gibi. Yani sürekli olarak eskiden hiç adından esamesi okunmayan marjinal ırkçı partilerin taraftar toplamasının bir sebebi de bu nüfusun. Çünkü nüfus artan bölgeler fakir bölgeler, nüfusu azalan bölgeler ise zengin, sanayileşmiş bölgeler. Dolayısıyla oradan düzenli veya düzensiz bir şekilde nüfus akımı söz konusu. Şu anda gelişmiş, sanayileşmiş ülkelerin en büyük problemi sınırlarından yasal olmayan yollarla giren mültecilerin durdurulması. Frontex adı altında Yunanistan'ın bu Batı Adalar Denizi'nde, bu adalara doğru Türkiye'den giden veya dünyanın başka yerlerinden giden mültecilere insan haklarıyla hiç bağdaşmayan çok kötü muameleler yapmasına rağmen Batı'nın buna göz yummasının sebebi işte Yunanistan'ı geçerse bize gelecek diyor. Varsın onlar orada her türlü insanlık dışı muameleye tabi tutulsun. Görmedim, duymadım, bilmedim, bilmiyorum diyorlar. Ve dünyanın en önemli önümüzdeki dönemlerdeki sorunlardan biri nüfusu artan fakir ülkelerle serveti artıp nüfusu azalan zengin ülkeler arasındaki bir nüfus hareketleri ve mülteci sorunu önümüzdeki yıllarda da daha fazla konuşacağımız konuların başında geliyor.
Peki hocam, son olarak Azerbaycan Karabağ'da yaptığı harekat sonrası o bölgeyi özgürleştirmişti. Fransa bunu bir türlü kabul edemedi. Son olarak Fransız Senatosu Azerbaycan'a yaptırım öneren bir önergeyi kabul etmiş. Azerbaycan Parlamentosu da buna misillemede bulunmuş ve Fransız yetkililerin Azerbaycan'daki varlıkları dondurulacak, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler gözden geçirilecekmiş. Bu noktada neler söylersiniz? Şimdi, bununla kapatalım.
Özgürleştirdi demeyelim çünkü bu Amerikalılar son yıllarda demokrasi özgürlük getiriyorlar. Gittikleri yerde yakıp yıkıyorlar. Aslında Azerbaycan 1990'lı yılların başında Ermeni çeteciler tarafından işgal edilen meşru topraklarını bu işgalcilerden kurtarmış oldu. Bu ifade daha doğru. İkincisi, Fransa'nın tutumu, çünkü özellikle Osmanlı Ermenileri 1915 teşhir ediyoruz ya, o evet. yıllarda hali vakti yerinde olan Ermenilerin büyük bir kısmı işte Fransa, özellikle Marsilya şehri başta olmak üzere Fransa'ya gitmişler, orada servet edinmişler. Bizim Türkiye'nin TÜSİAD'ı gibi düşünün, 500 ailedir ama Türkiye'nin siyasetinde çok da hatırı sayılır, etkileri ve yetkileri vardır. Sayıca azlar ama etkileri fazladır. İşte Fransa'daki Ermeni diasporasının da sayısı az olmakla birlikte, mesela 3-500 bin Ermeniye karşılık orada 5 milyon, 10 katı Müslüman nüfus vardır. Cezayir ve Afrika kökenli. Onların, yani Müslümanların Ermeni diasporası kadar Fransa hükümetinin nezdinde çok da fazla etkinliğinin olmadığını düşünüyorum şahsen, ama Ermeni diasporasının baskısıyla Fransa Azerbaycan üzerinde bir takım yaptırım tehditlerinde bulunuyor. İşte kararlar alıyor. Azerbaycan da buna karşı misillenmelerde bulundu. Yani artık Azerbaycan'ı işte 1991'de bağımsız olmuş, ordusu olmayan, ekonomisi Rusya'ya bağlı ve Türkiye ile de çok fazla ilişkileri, yani oraya yardım etmekten çekinen, ürken bir Türkiye profilinin olduğu 90'lı yıllar gibi muamele etmeye çalışıyor. Evet. Azerbaycan da bunu asla kabul etmeyeceğini söyledi. Artık Azerbaycan ayakları üzerinde durabilecek bir ekonomisi var. Bakü, Tiflis, Ceyhan boru hattının açılması, TANAP'la birlikte Avrupa'ya gönderdiği doğalgaz, petrol gelirleriyle birlikte kişi başına düşen milli gelir Türkiye'nin hemen hemen daha fazlaya geçiyor. 10 milyon nüfusuyla Azerbaycan. Ekonomik olarak, silah sanayisi olarak, Türkiye ile olan müttefikliği, Türk devletler teşkilatına üye olması sebebiyle bir özgüveni vardır. Fransa'nın bu tür tepeden bakma yaklaşımlarına da gereken cevabı verir ve vermekte haklı olduğunu düşünüyorum.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu haftada programımızı noktalıyoruz. Haftaya yeni bir medeniyet coğrafyamız programında tekrar bir araya gelmek ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.
Hayırlı akşamlar, hoşça kalın.